Ayrım 2.
Dinleme ve duyma. Yapılan birçok çalışma seslerin rahme ulaştığı gerçeğini kesinleştirmiştir. Değişik ses perdeleri ve ritim önemli bir bozulmaya uğramadan cenine ulaşmaktadır. Anne sesi diğer seslerden daha kuvvetlidir. Zira anne sesi rahme dış seslerden daha güçlü bir formda vücudunun iç sistemiyle ulaşır. Sesler ceninin kalp atışları üzerinde şaşırtıcı bir etkiye sahiptir. 5 saniyelik bir uyarım çocuğun kalp atışlarında ve hareketlerinde 1 saatlik değişikliğe yol açar. Bazı müzikal sesler de çocuğun metabolizmasında değişikliğe yol açabilir. Örneğin prematüre bir bebeğe günde 6 veya 5 dakika süreyle Brahms'ın Lullaby ninni parçası dinletildiğinde diğer sesleri dinlediği zamankinden çok daha fazla kilo aldığı görülmüştür. Chapman 1975. Belfastlı araştırmacılar tepki oluşturan dinlemenin daha önce bildirilen ölçümlerden 2 ay daha erken başladığını bulmuşlardır. Araştırmacılar 400 hamile kadın üzerinde çalışarak anne karnındaki cenine 250 ila 500 Hz arasında seyreden nabız atışları dinlettiler ve 16. haftada ultrason aracılığıyla net bir şekilde bu seslere karşı ceninin tepkiler verdiğini gördüler. Bu bulgunun önemli bir sonucu daha vardı. Tepki oluşturan dinleme kulak oluşumu tamamlanmadan 8 hafta önce gerçekleşiyordu. Kulak oluşumunun ancak 24. haftada tamamlanabildiğini bu arada hatırlatmış olalım. Rahmin ses ortamı oldukça zengindir. Bir fısıltı rahimde 30 desibelle algılanırken normal bir konuşma 60 desibelle algılanmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu bir gürültü 170 desibeldir. Bağırmalı konuşmalar ve motor sesleri 100 desibel, rock müziği 115 desibel, acı eşiği 125 desibeldir. Yani cenin 125 desibeli aşan sesler karşısında acı duymaya başlar. Günlük hayatta bizim ses ortamımız 50 ile 60 desibel arasındadır. Sonuç olarak ana rahminin o kadar da sessiz bir yer olmadığı anlaşılıyor, değil mi? Chamberlain. Dilerseniz Dr. Brian Satt ve ekip arkadaşlarının rahim içindeki ses ortamı üzerine yaptıkları bir deneyi kendi ağzından dinleyelim. Dr. Brian Satt anlatıyor. Kaliforniya Kadın Hastanesi Üniversitesi'nde araştırma ekibi olarak ben ve meslektaşlarım hamilelik sırasında bebeğe belli bir metotla müzik dinletildiğinde doğum öncesinde bazı şeyler öğretilebildiğini ve bu konuda araştırmalar yapıldığını biliyorduk. Bizim merak ettiğimiz bunun nasıl ve niçin yapıldığıydı. Meslektaşım Dr. Plana şu soruyu sormuştum. Rahim dışında üretilen sesleri rahim içindeki bebek gerçekte nasıl duyabiliyor? Bu soru bize çok esrarengiz geldi ve 2 yıl süren araştırma serüvenimizi motive etti. Bu sorunun cevabını nasıl elde edebilirdik? Rahme sokulabilecek bir mikrofon ve mikrofonun aldıklarını kaydedebilecek bir kayıt sistemi oluşturmaya karar verdik. Bir hidrofon, sıvı içinde kullanılmak için dizayn edilmiş bir mikrofon, kolay bir çözümmüş gibi görünüyordu. Ama iş için yeterli duyarlılıkta değildi. Araştırma laboratuvarından teknoloji dahilerini çağırmanın tam zamanıydı. Mikrofon küçük olmak zorundaydı. Su geçirmemeli ve en önemlisi güvenli olmalı ve elektrik şoku verme ihtimali olmamalıydı. Mikrofon için bir yıldan fazla süre uğraşıldı. Doktor Smith nazik bir çeviklikle mikrofonu rahme soktu. Ultrason görüntüsü açıldı ve hepimiz mikrofonun tam olarak nereye yerleştiğini izledik. Cenenin başının hemen sağ tarafına yerleştirilmişti. Her şey mükemmel görünüyordu. Ancak hesaba katmamız gereken bir şey daha vardı. Gerçek rahim ortamını en yakın şekilde taklit edebilmemiz için mikrofonun amniyotik sıvı içinde olması gerekiyordu. Böylece mikrofon bir poşet sıvının içinde duracak şekilde düzenlendi. 6 kişiydik. Aramızda hararetli bir konuşma, yüksek tansiyon ve heyecan vardı. Hepimiz yerlerimizi aldık ve mikrofonu çalıştırdık. Duyduğumuz hayret vericiydi. Odanın içinde duyduğumuz ve duyamadığımız bütün sesler ve aynı zamanda annenin vücudunda olup bitenlerin sesleri net olarak duyuluyordu. Öyle ki ultrason makinesinin yüksek frekansı ile aramızdaki konuşmalar birbirine karışmadan içeriden duyulabiliyordu. Bir hemşire kapıyı açtı ve teknik elemanlara bir şeyler söyledi. Hiç şüphe yok ki bu bir kadın sesiydi ve takriben 7 metre uzaktan geliyordu. Kadın sesi olduğu açık seçik bir şekilde duyuluyordu. Yerdeki ayak sesleri, birinin yanındakine fısıltısı, annenin karnının üzerinde dolaşan parmakların sesleri, fark ettiğimiz ve fark edemediğimiz bütün sesler bebeğin duyması için rahimdeydi. Şok olmuş bir halde ayakta duruyorduk. Hemen hepimiz bu fazlaca inanılmaz sonucuna vardık. Bir şeyler yanlış gitmiş olmalıydı. Sesleri direkt olarak alıyor olmalıydık. Elektronik uzmanları telleri ve düşünebildikleri diğer bağlantıları kontrol ettiler. Tıp ekibi mikrofonu yeniden yerleştirdi ve vajinal girişi iyice kapattı. Bir daha, bir daha ve bir daha dinledik. Her şey önceki gibiydi. Problem yoktu, aldanma yoktu. Bu işlemi farklı mikrofonlarla tekrar etmek üzere ekipmanlarımızı topladık. Tüm sistem kontrol edildi ve hiçbir problem bulunamadı. Başka bir hamile kadın üzerinde aynı deney tekrarlandı ve sonuç değişmedi. Kayıtlarımız birkaç ay sürdü ve bu kayıtlarda önceden tahmin edilmesi zor, ilginç şeylerle karşılaşma imkanı bulduk. Doktor Sat ve ekibini şaşırtan rahim içi ses ortamı, çocuk bekleyen anne ve babanın bulundukları ortamda artık üçüncü bir dinleyicinin de olduğunu ortaya koyuyordu. Doktor Cevat Babuna bu konuda anneleri uyarıyor. Bir ortamda konuşulurken, sesler üretilirken doğmamış bebeğin varlığı da dikkate alınmalıdır. Bu özellikle günümüze has bazı gürültülü ortamlar içinde önem arz eder. Televizyonların, müzik setlerinin, gürültü üreten düğün salonlarının, konserlerin, iki insanın konuşmasına dahi engel olacak ahenksiz seslerin üretildiği bir zamandayız. Çocuğunu seven annelerin böyle ortamlardan uzak kalmaları gerekir. Rahim sesleri sanki bir ses halısı oluşturur. Yani bir ses diğerini örtmez, engellemez, ahengini bozmaz. Annenin sesi daima başroldedir ve diğer seslerden çok farklıdır. Cenin anne sesine özel bir ilgi gösterir. Çünkü bu ses farklı bir şekilde hem dışarıdan hem içeriden gelmektedir. Çocuğun ilk duygusal bağlarını ve iletişimini bu sesler kurar. Bazı araştırmacılar yeni doğan çocukların rahim içinde dinledikleri seslere doğduktan sonra maruz kaldıklarında oldukça sakinleştiklerini ve kendilerini kontrol edebildiklerini keşfetmişlerdir. Bunlardan biri su sesidir. Su sesi muhtemelen hayatının başladığı o sıvı dolu dünyayı hatırlattığı için çocuk üzerinde sakinleştirici bir etki yapmaktadır. Alfred Tomatis, annenin kalp atışının, soluk alışının, midesindeki sıvı seslerinin, söylediği ninnilerin hepimiz için çok önemli olduğunu, ses ve ritim sörfüne karşı ilgimizi oluşturduğunu söyler. Doğum öncesi sesler, doğum öncesi hayatın önemli bir bileşkesidir. Çünkü daha sonra öğrenilecek bilgilerin ve davranışların temelini oluşturur. Doğum öncesi dinleme, tüm duyulardan belki de en fazla gelişenidir. Rahimde 4 aylık bebekler sese karşı belirli tepkiler verirler. Yüksek müziğe tabi tutulduklarında kalp atışları hızlanır. Yüksek seslerin bebekler üzerinde ters etkileri olduğu görülmüştür. Japonya'da yapılan bir araştırmada Osaka Havaalanı'na yakın oturan hamile kadınların normalden çok daha küçük bebekleri olduğu görülmüştür. Uzmanlar bunun yüksek gürültüden kaynaklandığı sonucuna varmışlardır. Bir kadın hamileliğinin 7. ayında hayvanat bahçesini ziyaret eder. Aslanların yattığı bölüme geldiği sırada bakıcılar hayvanlara yiyecek vermektedir. Aslanlar et kokusu alınca yüksek sesle kükremeye başlar. Kükreme sesleri o kadar yüksektir ki karnındaki bebek rahatsız olur ve tekme atmaya başlar. Kadın da kendini hasta hissederek oradan ayrılmak zorunda kalır. Yıllar sonra çocuk 7 yaşına gelince kendisinde orta dereceli duyma bozukluğu tespit edilir. Çocuk aynı zamanda kitaplarda ve TV'de gördüğü aslan ve benzeri vahşi hayvanların görüntülerine korkuyla tepki vermektedir. Yüksek seslerin ve gürültünün anne karnındaki bebeği rahatsız ettiğini gösteren pek çok vaka tespit edilmiştir. Savaş filmi ve konser izlerken karınlarındaki bebek rahatsız olduğu için bu işten vazgeçmek zorunda kalan hamile kadınlar hakkında raporlar mevcuttur. Alfred Tomatis kulağı vücudun roması olarak tanımlar. Çünkü bütün sinirler kulakla ilişkilidir. Bu yüzden kulağın temel duyum organı olduğunu ileri sürer. Araştırmaya göre embriyonik olarak deri kulağın bir alt birimi ve başkalaşmış şeklidir. Yani ana rahmindeki bebek çevreden gelen sesleri sadece kulağıyla değil bütün vücuduyla dinler. Ultrason ile yapılan rahim incelemelerinde bebeğin ilk 3 ayda düzenli hareket egzersizleri yaptığı görülmektedir. Ses, müzik ve doğum öncesi hafıza ile öğrenme arasında güçlü bir bağlantı olduğu bilimsel deneyler, doğum öncesi gözlemler ve klinik raporları ile belgelenmiş bulunmaktadır. Hogarth Garner'ın zeka çeşitleri konusundaki çalışmalarını değerlendiren Chamberlain 1998, ana rahmindeki bebekte müzikal bir zekanın olduğu ve bunun deneylerle ispatlandığını söylemiştir. Peter Epper 1988, yaptığı araştırmalarda pembe dizileri izleyen hamile kadınların bebeklerinde doğum sonrası bu müziğe karşı bir ilgi ve istek uyandığı ortaya çıkmıştır. Pembe dizi müziklerini duyan bebekler dikkat kesilmekte ve kalp atışları yavaşlamaktadır. Shetler'de 1989 benzeri bir çalışmasında doğum öncesinde bebeklerin müziğin daha hızlı ve daha yavaş ritimlerini birbirinden ayırabildiklerini, hızlı ritimlere karşı rahatsızlık belirtileri gösterdiklerini bulmuştur. Hamileliğin 3. ayından itibaren bebekler titreşimli akustik uyarımlara karşı tepki göstermeye başlamaktadır. Kol, bacak ve baş hareketleriyle kendisini belli eden tepkilerin arkasından esneme aktivitesi gözlemlenmiştir. Yine Luz ve arkadaşlarının 1980 ve 1985 yılları arasında gerçekleştirdiği araştırmalarda ana rahmindeki bebeğin dış akustik uyarılara karşı tepki gösterdiği belirtilmiştir. Yeni Zelanda'da ilk doğum öncesi çocuk uzmanlarından William Lilley, doğum öncesinde 25 haftada çocuğun orkestrada tempo tutan kişinin ritim tutmasıyla sıçradığını belirtir. Michel Clemens, 1977, Londra Annelik Hastanesi'ndeki araştırmasında ana rahmindeki bebeğin 4 ila 5. aylar arasında Vivaldi ve Mozart'la yatışırken Beethoven, Brahms ve rock müziğinin yüksek tonlarında rahatsız olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yeni doğan bebekler annelerinin doğum öncesinde söylediği bir şarkıyı doğum sonrasında söylediği yeni bir şarkıya tercih etmektedirler. 1982'de Gelman'ın yaptığı bir çalışmada 2000 hezlik bir ses uyarımının rahimdeki çocuğun hareketlerinde önemli ölçüde azalmaya sebep olduğu görülmüştür. Bu 1964'te Johnson'ın benzer şekilde yaptığı bir çalışmayı desteklemiştir. Görme duyusunun gelişimi. Rahimde göz kapakları 26. haftaya kadar kapalıdır. Ancak cenin ışığa karşı duyarlıdır. Karın bölgesine yansıtılan ışığa kalp atışındaki değişiklikle karşılık verir. Hatta bu doğum öncesinde bebeğin sağlık durumunun iyi olup olmadığını anlamak için yapılan testlerden birini oluşturur. Her ne kadar açıklaması zor olsa da doğum öncesi çocukların göz kapakları kapalı olduğu halde rahme giren bir iğneyi fark ettikleri ve korunmak için geri çekilmeye uğraştıkları veya iğneyi tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalıştıkları görülmüştür. Gebeliğin 20. haftasında rahimdeki ikizler birbirlerinin yerini bulmada, biri diğerinin yüzüne dokunmada veya birbirlerinin ellerini tutmada hiç zorluk çekmezler. Bundan başka, doğum öncesinde çocuklar acı çektiklerinde, bunu sesle değil vücut hareketleriyle, nefes alış sayılarıyla veya hormonal seviyelerindeki farklılaşmalarla dile getirirler. Mesela kan nakli için anne karnındaki bebeğin damarına 10 dakika müddetli enjeksiyon yapıldığında bebeğin beta endorfin düzeyinde %590 ve acı göstergesi olan kortizol seviyesinde %183'lük bir artış görülür. Anne ve babanın cinsel ilişkileri sırasında rahimdeki bebeğin kalp atışları dakikada 30 vuruş artar. Anne küçük bir bardak vodka, alkol aldığında rahimdeki bebeğin soluk alma aktivitesi 3 ila 30 dakika arasında değişen oranlarda durma noktasına gelmektedir. Anne karnındaki alkol seviyesi düştükçe çocuğun nefes alma hareketleri de normale dönmeye başlar. Araştırmacılar ana rahmindeki bebekte hızlı göz hareketleriyle kendisini belli eden rüyalı uykunun 23. haftadan itibaren gözlemlendiğini keşfetmişlerdir. Gebeliğin 5. ayından doğuma kadar olan süre zarfında bebeğin rüya yoğunluğunun doğduktan sonra gördüğü rüyaların yoğunluğundan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Dilden önce iletişim. Bebeklerin ana rahminde iç ve dış uyaranlara karşı vücut diliyle tepki verdiği ilim adamlarınca artık bilinen ve kabul edilen bir gerçek. Rahimdeki bebek iç ve dış çevreden yoğun pozitif uyarımlar aldığı takdirde doğumdan sonra dil gelişiminde bu tecrübelerinden faydalanmakta, sözcükleri, cümleleri ve sembolleri daha hızlı öğrenmektedir. Duyumları gelişen bebek çevresiyle sürekli diyalog içerisindedir. Mesaj alır ve vücut diliyle mesaja cevap verir. Dinlediği müzikten zevk aldığını sakinleşerek, rahatsız olduğunu hırçınlaşarak belli eder. Kuvvetli ışığa, gürültüye, basınca veya acıya karşı vücudunu hızla hareket ettirerek karşı koymaya çalışır. Hafif veya hızlı tekmelerle rahatsız olduğunu anneye haber verir. Rahimdeki bebeklerde duyu organlarının tahmin ettiğimizden çok önce işlemeye başladığı ultrason gözlemleriyle kesinlik kazanmış bulunuyor. Gebeliğin 16 ila 20 haftaları arasında yapılan gözlemlerde bebeğin amniyosenteze karşı korku dolu tepkiler verdiği gözlenmiştir. Kalp atışlarında büyük ölçüde dalgalanmalar tespit edilmiş, normal aktiviteden saatlerce hatta günlerce uzaklaştığı görülmüştür. İkiz kardeşlere yapılan ultrasonlarda beklenmedik hislerin dışa vurulduğu gözlenmiştir. Ultrason gözlemlerinde ikizler birbirlerinin ellerini tutuyorlar, birbirlerini öpüyorlar, tekmeliyorlar, birbirleriyle oynuyorlar ve birbirlerine vuruyorlardı. İkizler arasında doğum öncesinde böyle bir diyalog olduğu tahmin bile edilmiyordu. Rahatsızlığı ağlayarak haber vermek çocuk davranışının bilinen bir yönüdür. Ağlamalar çoğunlukla istek ve şikayet içerir. Yetişkinler bebek ağlamalarını yorumlamada çoğu zaman başarısızlığa uğramaktadır. Uzmanlar bebek ağlamalarının bir çeşit iletişim dili olduğunu ve anne babaların bu konuda eğitilmeleri gerektiği görüşündedirler. Teknik ölçümler, bebek ağlamalarının bir dili olduğunu, her ağlama şeklinin acıkma, susama, can sıkıntısı, ilgi isteği, gaz ve karın ağrısı gibi bilgiler içerdiğini göstermektedir. Bebeklerin ağlamalar konusunda eğitime ihtiyacı yoktur. Onlar birbirlerinin ağlama dilini çok iyi anlamaktadır. Bir bebek, diğer bebeğin sesini hayvan seslerinden, İnsanların ağlamalarından ve elektronik ağlama seslerinden kolayca ayırabilmektedir. Kendi yaşlarındaki bebeklerin ağlamalarına daha fazla tepki verirler. Ağlamanın vurguladığı duygusal tepki rahimde de vardır. Eğer ana rahmindeki bebeğin gırtlağı etrafına hava yetişebilseydi, bu sessiz ağlama kolayca sesli hale gelebilecekti. Rahimdeki ağlama uzmanlarca vagitus uterinus, rahimde yaygara şeklinde ifade edilir ve tıbbi literatürde bu isimle anılır. Rahimdeki ağlama belirtileri üzerine 100'den fazla vaka rapor edilmiştir. Ağlamaların dışında yumruk ve tekmelerle ifade edilen öfke veya kızgınlık belirtileri, gülümsemeler ve sakinleşmelerle ifade edilen hoşnutluk belirtileri de bebeğin vücut diliyle açığa vurduğu tepkilerdir. Yeni doğanlar hislerini ifade etmede rahim içi tecrübelerini kullanırlar. Yüzlerini değişik şekillere sokmaları, kasılıp gevşemeleri, kollarını ve bacaklarını oynatmaları, ağlamaları, çığlık atmaları veya deri renklerinin sarıya, kırmızıya, tehlikeli bir maviye dönüşmesi aslında rahim içindeyken kullandıkları tepkilerdir. Bu açık iletişim becerileri doğum öncesinde ve yeni doğduklarında çocukların algılama becerileriyle iç içedir. Bebekler evrensel dilin eğitimine rahimde başlarlar. Akustik spektrografi ile yapılan yeni bir keşifte 900 gramlık bir bebeğin ilk ağlayışının annenin ses perdesini, ritim ve diğer konuşma özelliklerini içerdiğini bulmuştur. Ana rahmindeki bir bebek gebeliğin 26. haftasında anne dilinin belli bazı özelliklerini kapmıştır bile. Son çalışmalar rahimdeki çocuğun dili algılaması üzerine açıklık getirmiştir. Bebekler doğum sonrasında annelerinin diliyle konuşan yetişkinleri başka dilde konuşan yetişkinlerden daha fazla bir ilgiyle dinler. Dil çalışmaları çocukların en küçük ses birimi olan küçük fonemleri hayatlarının ilk yıllarında birçok yetişkinden daha iyi algıladıklarını göstermiştir. Yeni doğan bebekler duydukları seslerin konuşan hangi yüze ait olduğunu fark edebilecek dudak okuma becerisine sahiptir. Aynı zamanda kısa sürede baktıkları yüze uygun duygu ifadelerini de seçebilirler. Dudak okuma becerilerinin yanı sıra hem prematüre hem de normal gelişmiş halde doğan bebekler yüz ifadelerini gayet iyi okur, dil çıkarma, göz kırpma, üzüntü, şaşkınlık gibi ifadeleri taklit edebilir. Doğum öncesi ve sonrası bebekler evrensel bir dille donanmışlardır. Bu ise gebeliğin 10. haftasında başlayan istemli hareketler, dokunma, tatma, koklama, duyma ve görme duyumlarının gelişimiyle ilişkilidir. Bebeğin iletişim repertuarı, kısaca sözlü ve sözlü olmayan vurgulamaları, vücut rengini, duyguları, ağlama seslerini, el hareketlerini, yüz ifadelerini, anlık taklitleri ve dudak okumalarını içerir. Böylece her bebek dil gelişmeden önce vücut diliyle mesaj alıp vermeye başlamış bulunmaktadır. Doğum öncesi hafıza ve öğrenme. Hafıza insan tecrübesinin özüdür. Hafıza olmadan ilerleme kaydedemez, tecrübe kazanamaz, bir şey öğrenemez ve kişisel bir kimlik oluşturamayız. Öğrenme ve hafıza birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenme, hafızanın tecrübelerimizi saklamasıyla gerçekleşir. Tecrübelerimiz hafızada saklanmasaydı hiçbir şey hatırlayamaz, eski bilgilerimizi kullanamazdık.